Ayrım 7.
Gece kışkırtıcıydı, Diyarbakır'da geldin. Yılmaz Odabaşı dedin, siz misiniz? 3 numara tıraşlıydı saçların, soluktun, bir hastaneden yeni taburcu edildiğini sandım. Ama askeri darbelerin finalinde cezaevlerinden tahliye edilmek, hastanelerden taburcu edilmekten beterdi hafız. Gece kışkırtıcıydı. Diyarbakır Dicle Otel Restorant'ı biralar daha kışkırtıcı. Bana koğuş arkadaşın Halo'yu, Mehdi Zana'yı anlattın. Bana 8 yılı biraz, kavruk gençliğini biraz. Yılmaz abi, midem sorun, bir bira daha içerdim. Sen bana bakma diyordun, oysa ben sadece sana bakıyordum. 8 yıl dile kolay hafız. Çıkmak nasıl bir duygu, neler hissediyorsun? Diye yeni baştan her soruşumda, abi inan ki yeni doğmuş gibiyim demelerinde hüznün, heyecanın ve her şeye rağmen gözlerinde dışarıda olmanın, yaşıyor olmanın coşkusu benim şair yüreğimi baştan çıkarıyordu. Sen diğerlerine değil, en çok kendine benziyordun. Senin yüreğinde de bir şair oturuyordu. O da yüzündeki mahcup, heyecanlı ifadeyi kuşanmış, öyle oturuyordu. Diyarbakır'da Melikahmet semtindeki meyan şerbetçileri ikimiz de ne çok özlemişiz mahpusluğumuzda. Bunu anlattığımda elini kaldırıp, vay be, inan ki abi aynı duygular dediğinde, sana inanmayacağımı mı sanıyordun Diyarbakır'dan esmerlik çalınırsız? Önce kendine bir iş, bir de sevgili bul hafız dediğimde, yüzünde gölgelenen o buruk ifadede ve seçtiğin sözcüklerde hepimizin gerçeği vardı. Bu sicille bize kim iş verir ki? İçeride içimiz çürümüş, hangi kız bizi ne yapsın? Hiç öpüştün mü hafız? Kitapları severdin. Hiç kendine ait bir kitaplığın oldu mu senin? Genç olmak ne demek hafız? Sen neden 27 yıl önce doğmuş gibi değil de sanki daha yeni doğmuş gibiydin? Vurulup hastaneye kaldırıldığında son nefeslerini verirken gündem muhabiri M. Şenol'dan aldığın Kül Aşklar adlı kitabım üzerine sıçramış kanımla başucunda duruyormuş. Mehmet Şenol da yitirildi hafız. Kül aşklar biraz da senin eksik yaşanmış gençliğin gibi kül hayatlardır hafız, kül hayatlar. Kitaplarımızın üstüne de sıçradı sizlerin kanı. Kitaplarımız ki çocuklarımız, onurumuzdur. Biraz da bunların kitapların üstüne sıçrayan kanlarınızla sizler bizim onurumuzsunuz. Seni yitirdikten sonra evinize uğradım. Kapınıza çift kilit takılmıştı ama yararı neydi ki bunun? Anneni tanıdım, kız kardeşini, ablanı. Senin vefatından sonra trafik kazası geçirmişti anan. Başı sargılar içinde dövünüyor ve göğsüne vurarak senin için aldığı örüklü peynir teknesini gösteriyordu. Kuş gibi zayıftı hafızım. Onu ellerimle besliyordum. Bu hafızamın peyniriydi. 8 yıl mahpuslarda yolunu gözledim yavrumun. Kurşunlar için mi? Evinizden ayrılırken hafızımın kokusu geliyor senden diyerek boynuma atılıp ağladı anan. Herkesin daha biraz fail, biraz meçhul olduğu o atmosferde bütün bunlardan haberin bile yoktu oysa senin. Abi inan ki yeni doğmuş gibiyim. Sen neden 27 yıl önce doğmuş gibi değil de sanki daha yeni doğmuş gibiydin ve şimdi ise neden daha yeni ölmüş gibisin? Sen yeni ölmüş gibisin. Doşo. Doşo bir adamdır. Asıl adını kimseler bilmez. Adı Yakup'tur. Edip Cansever'in Yakup'u değil. Doşo Kürt Yakup'tur. Diyarbakır'ın merkezi sayılan Dağkapı Meydanı'nda çeyrek yüzyıldır gazete satar, oturur. Oturur da bir türkü tutturur. Dağkapı'nın daşları, yarın kalem kaşları. Doşo Çehov'un, Said Faik'in öykülerindeki o vakur ve her biri kendince özel cumhuriyet sayılan tiplemeleri andırır. 1,5 metre boyu, her mevsim giydiği gri ceketi, alelade görünümüyle yüzü hep bir haftalık sakal biriktirir. O, dağ kapıda eni boyu 2 metre bir ahşap kulübede gazete satar ve hınzır hınzır gülümser. Bozuk paralara, bozuk hayata ve güzel kızlara bakar. Devriyelere, devrilmelere, delirmelere bakar ama o devrilmez. aynı yere çeyrek yüzyıldır gelip oturur. Kış aylarında başına bir orlon külah geçirir. Budur onun görünümündeki tek değişiklik. Bir zamanlar aynı ahşap kulübeden iç geçirerek baktığı afili kızlar şimdi 3-5 çocuk anası kadınlar olmuşlar. Doşo şimdi de onların kızlarına bakar. Doşo'nun politikayla hiçbir tanışıklığı yoktur. Ama bir zamanlar bir karaoğlanın mavi mintanına, kara bıyıklarına sevdalanmıştır. O günden bugüne Nuh der, peygamber demez, kendi sevdasını bir kara sevda olarak yaşar. 1977 yılından beri kulübesinin içindeki küçük camlı bölmede karaoğlan Ejo'nun, Bülent Ecevit'in resmi asıldır. Hiç kimse bu resmi oradan indirmeyi başaramamıştır. 15 yıldır gelip geçen takılır Doşo'ya. Ejo ile aran nasıl Doşo? Seninki ak güvercinde, şimdi kargo oldu. Ejo'nun adamı seni. İşittiklerini aldırmaz Doşo. Kendi doğrusunda susar, gülümser. Bazen ben de gazete alırken, Doşo vazgeç bu sevdadan derim de. Ma ben menfaatim için mi particılığı yapıyorum? Gene en erkek odur diye yanıtlar. Doşo'nun Ecevit hakkındaki bütün doğrusu, bütün ideolojik dayanağı budur. Doşo'yu ipe de götürseler kulübesindeki resimden, sevdasından vazgeçmez. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce bünyesinde çalıştığımız sendikaların, derneklerin ve demokratik kitle örgütlerinin günlük gazetelerini ondan alır, aylık öderdik. Gazeteleri almaya her gün bir başka nöbetçi giderdi. Doşo, sendika, dernek diyene gazete verirdi. Kimileri dernek diyerek okuyacağı gazeteleri bedavaya getirirdi. Gazetelerle birlikte o yıllar el altından porno yayınlar da satardı. Halkımıza zararlı neşriye satarak burjuvaziye hizmet ettiğini düşünerek ona ken bakardık bir zaman. Sonra yıllar yılı o dağ kapı meydanından kimler kimler gelip geçti, sendikalar, dernekler dönemi kapandı, askeri darbe oldu. Doşo o kulübede oturdu. Hepimiz hapislik olduk, koğuşları doldurduk. Doşo her sabah 007'de gelip o kulübede oturdu. Sonra sürgün kararnamesi, olağanüstü hal, körfez krizi, Doşo iplemedi. Her sabah gelip oturdu ve bir de türkü tutturdu. Dağ kapının taşları, yarın kalem kaşları. Kimi büyüklerin Doşo'ya gazete almaya gönderdiği tıfılı olanlar, sidikli fatolar, büyüyüp avukat, doktor oldular. Onunla şakalaşan fırtına çocuklarının kimileri öldü, gitti ya da her biri bir yerde bir mülteciydi. Doşo orada oturdu. Diyarbakır'da 6 dönem belediye başkanı değişti. Mehdi Zan'a 10 yıl hapis yattı. Veled Turgut kurşunlanıp kefeni yırttı. O koltuk kimseye kalmadı ama ahşap kulübesi Doşo'ya kaldı. Ne eksik ne fazla, karın tokluğuna her sabah gelip oturdu. Varsıllar yoksul oldu, yoksullar varsıl. Doşo durduğu yerde durdu. Belki durmak bile yoruldu. Ama Doşo'daki öyle bir sabırdı ki, duruş o duruş. Ne Berlin duvarının yıkıldığından, ne Çernobil'deki nükleer patlamadan, ne de körfez krizinden ya da Somali'deki açlıktan haberi bile olmadı onun. Okuma yazma bilmediği için her gün önüne dağ gibi yığılan gazetelerin içerdiklerini de bilmedi. Orada oturup bozuk paralara, bozuk hayata, güzel kızlara baktı. Payına bir şey mi düştü? Yok. Sadece baktı durdu. 1983-84 yılları siyasi dergi ve gazeteleri birçok bayi satmazken Doşo'nun tezgahına dağ gibi yığıldı dergiler. Diyarbakır'da bir elin parmaklarıyla sınırlı dergi satış ortalamasında yüzlerce dergi tükettiği bilinir. Başlangıçta iyiydi ama sonra dergi paralarının üstüne bir haylaz çocuk arsızlığıyla yatmaya başladı. Bunu hınzırca bir alışkanlık haline getirdi. Diyarbakır'da siyasi dergilerin bürolarında çalışanların ceplerinde çay paraları kalmayınca Doşo'nun tezgahına varıldı. Dergiler bitmişse eğer Doşo o dergiyi hiç satmamış ve almamış olurdu. İspatı yoktu. Eğer birkaç dergi tezgahta hala duruyorsa bu kez de param yoktur ha canımı mı alacaksınız der ve çıkardı işin içinden. Siz bir siyasi derginin temsilcisi veya çalışanı olsanız ne yapardınız? Doşoyu kentin orta yerinde döver miydiniz yoksa gidip polise mi şikayet ederdiniz? Doşo da bilirdi elbet bunların hiçbirinin olmayacağını. Böyle olunca Diyarbakır'da parasına yatmadığı dergi kalmadı. Şimdi Doşo para vermez diyerek kimseler bir dergi bile vermiyor ona. Bu tavrı bir tüccar kurnazlığından değil, Doşo'da kasa hakimiyetinin olmayışından. Kazandığını çocuklarına harcar, borç isteyene verir ve geri alamaz. Birileri ondan ne koparsa kar hesabı yapınca Doşo'da aynı şeyi başkalarına yaparak dengeler. Doşo, ahşap kulübesinde Ecos'un ak güvercinler uçuran mavi gömlekli fotoğraflarıyla mutlu mutlu yaşayıp giderken 1992 yılı ile birlikte Diyarbakır'da kontr gerilla faaliyeti arttı, siyasal gerilim boyutlandı. Bu kuşatma ve baskılardan Özgür Gündem adlı günlük bir gazetede payını aldı. Gazete avlukaya alındı, çalışanları gencecik muhabirler birer birer katledildiler, failleri bulunamadı. Toplam 7 muhabir genellikle enselerinden sıkılan kurşunlarla yitirildiler. Daha sonra başta Diyarbakır olmak üzere tüm bölgede bu gazetenin dağıtımının engellenmesi hedeflendi. Gazete dağıtım araçları yakıldı, bayiler tehdit edildi. Gazete satıcıları tabanca ve satırlarla katledildiler. Bazı bayilerin de iş yerleri kundaklandı. Yıllardır sessiz sedasız gazete satıp günlük nafakalarını çıkaran gazete bayileri neye uğradıklarını şaşırdılar. Tabii ki bu arada Doşo'ya da uğradılar. Doşo'nun tek siyasi dostu en erkek olduğu için Ecodur. Doşo sattığı gazetelerin içeriğinden habersizdir. Gün boyu oturduğu yerde sattığı gazetelerin birine olsun açıp baktığı görünmemiştir. Ama kontr gerilla anlar mı bunu? Tehdit sırası Doşo'ya geldiğinde diklenir. O erkek ya, ben satarım deyince sonraki günlerde bir sabah 06:30 sularında 3-4 sopalı genç adam artık 50'sini aşmış Doşo'nun kafasında parçalarlar sopalarını. Sabahın köründe karavan içinde yarım saat kaldırımlarda kalır. Kimse kaldırıp hastaneye götürmeye bile cesaret edemez. Öyle bir süreçtir ki kentte kişi başına bir polis düşmektedir. Herkes kuşatmadadır. Faali meçhul cinayet sayısı 200'ü aşmıştır. Doşo yattığı yerde bir süre ayılıp bayıldıktan sonra kendi kendine sendeleyerek hastaneye yoluna vurmuş. Doktor başındaki orlon külah olmasa öleceğini söylemiş. Öyle anlatıyordu. Aynı gün sıkı bir pansumandan sonra yaralı haliyle gelip açıyor kulübesini. Bütün boyalı gazeteleri fırlatıp kaldırım kıyısındaki su birikintilerinin içine atıyor ve dayak yeme nedeni olan aslında yasal olup yasa dışı gibi uygulamalara tabi tutulan gazeteleri açıp seriyor tezgahına. Camlara, raflara, tezgahına dizdiği gazetelere gülümseyerek bir süre bakıyor. Olup bitenin siyasi boyutunun ciddiyetinin farkında olsa neyse ama farkında bile olmadan bir tercihe varıyor. Allah'ına kadar bir canım var diyerek. Doşo bir adamdır, asıl adı Yakup'tur. Hala dağ kapıdaki ahşap kulübesinde kafasına atılmış 8 dikişin iziyle aynı orlon külahıyla oturur. Oturur da artık bir başka türkü tutturur. Dağ kapısında vurdular beni, ölmeden mezara koydular beni. Dön gel acı, dön gel ben yaralıyım. Mardinli Kör Şeyho. 1981 yılında Diyarbakır Askeri Cezaevi'nin 20. koğuşunda hiç Türkçe bilmeyen koğuş arkadaşlarımızdan bir de çocukluğunda geçirdiği bir hastalıktan sonra sağ gözü görmeyen Mardinli Kör Şeyhimiz'di. Birçoğumuz Şeyho derdik ona. Köyünün geniş bozkırlarından alınıp o dar koğuşa kapatıldığı ilk günlerde soluk renkli kahverengi şalvarıyla sabırsız, kederli ve giderek daha çok hızlanarak volta atardı. Daha sonra koğuşta akıp geçen günlerle birlikte bize ısındı, bize tutundu Şeyho. O belki şimdi bu satırlarda betimlenemeyecek kadar saf ve mağrur bir toprak insanıydı. Şeyho küçük kardeşiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Suçları PKK'ya yardım ve yataklık yapmaktı. Dışarıda 6 çocuğu vardı Şeyho'nun. Kardeşi az çok derdini anlatabilecek kadar Türkçe bilirdi. Öyle bilirdi ki geceleri koğuştakilere bazı şiirlerimi okuduğumda yanıma gelir, buruk ve bir mırıltıya dönüşen sesiyle Abi vallahi sen çok iyi bir şiirsin, çok iyi şair okuyorsun diyerek gülümsedi. Ben ise o yıllar tevazu gösterir ve her seferinde bu cümle ne kadar doğruysa ben de o kadar şairim derdim. Ne dediğimi anlamaz bir süre yüzüme garip garip baktıktan sonra benden hiçbir kötü söz ummadığı için yeniden gülümserdi. Şeyho ise ezbere bildiği çok sayıda Kürtçe ve Arapça türküyle birlikte köyünde hep severek dinlediğini söylediği bir Türkçe türkü de ezberlemişti. Sıkıldıkça koğuşta aynı türküyü yineler dururdu. Dersim dört dağ içinde, gülü bardak içinde. Dersimi hak saklasın bir yarım var içinde. 1981 yılının güz aylarından itibaren Diyarbakır Askeri Cezaevinde 12 Eylül yaptırımları bütün şiddetiyle başladığında Şeyho da sinirden morarıp kızarıyor, kahroluyordu. Cezaevi idaresinin başlattığı dayak ve marş ezberletme uygulamalarıyla havalandırmada yaptırılan acemi er eğitimi çok gururuna dokunuyordu onun da. Doğrusu hepimiz olabildiği kadar bu uygulamalara direnmiş, hücrelere özel konuk edilmiş ama yaşamla ölüm arasında bir tercih yapmak zorunda kalınca su koy vermiştik. Baskılar giderek boyutlanınca Türkçe bilmediği için her gün 3-4 kez cezaevi koridorlarına çıkarıp döve döve mahvettiler Şeyho'yu. İlle de 10 kıtasıyla birlikte İstiklal Marşı ezberlemesi isteniyordu. Cezaevi idaresi için Türkçe bilmemek İstiklal Marşı okumamaya gerekçe olamazdı. Sonraki günlerde artık koğuşa gelen komando erler nerede o dil bilmeyen Mardinli diye çağırarak dövüyorlardı onu. Oysa o hem Kürtçe hem Arapça biliyor ama oradaki bağnazlar göre dil bilmeyen oluyordu. Şeyho koğuşa her gün karavan girdiğinde biz de paramparça oluyor ezberle diyorduk. Ezberle ve kurtul. Seni mahvettiler Şeyhmus. Ama o ise İstiklal Marşı'nı ezberlemek yerine ısrarla sıkı yönetim askeri savcılığına tahliye dilekçesi yazmamı istiyor. Nitekim her gün yazdırıyordu da. Önceki dilekçelerin savcılığa ulaşmamış olabileceğini söylüyor, yeniden yazdırıyordu. O, Coplo dayatılan bir şeylere bilinçsizce bir nefreti besliyor, İstiklal Marşı ezberlemek yerine tahliye düşleri kurmayı yeğliyordu. Yaklaşık 2 ay her gün koridora götürüp birkaç yerini morartarak, dişlerini kırarak, kaşını gözünü patlatarak ve bazen de çırılçıplak soyarak onu perişan ettiler de korma, sönmez bu şefekler de dışında tek sözcük ezberletemediler. Anasından emdiği sütü burnundan getirdiler. Ama bu evrede 5-10 Türkçe sözcük öğrendi Şeyho. Komando erleri her görüşünde gülerek hep aynı cümleyi yineliyordu. Hükümet geliyor, beni vurecekler. Nitekim vuruyorlardı da. Komando erlere hükümet diyordu Şeyho. Bir er görse yek, yani bir hükümet. 3 er görse s, yani 3 hükümet beni vurecekler derdi. Yiğitliğe nokta nokta k sürmez. Hafif bir tebessümle dayak yemeye gider ama çatılmış kaşları ve bakışlarına yansıyan korkunç bir hınçla geri dönerdi. Dayak faslından dönüşlerinde sular genellikle kesik olurdu. Kanlı yüzünü yıkayamazdı. Yüzündeki kan lekeleri kurur, koyu kahverengi bir renge bürünürdü. Şeyho dayak yemeye her gidişinde biz de buruk buruk gülümser ama o gülümsemelerin gizlisinde çıldırmayı, yüreklerde kopabilecek en berbat fırtınalarla bir çaresizliği yaşardık. Sonra köylü bu diyerek ona İstiklal Marşı ve Çanakkale Marşı'nı ezberletmekten caydılar. İyi ki küçümsediler ve küçümsedikleri için de caydılar da kurtuldu. Benim tahliye olup koğuştan gideceğim güne kadar Şeyho, o Dersim türküsünü koğuşta yanık yanık söylemeye devam ediyordu. O tertemiz, sımsıcak bir toprak insanıydı. Kendi türkülerini kendi dilinde doğaçlama söylerdi. Kim bilir 15 yıl önce yaşananları Şeyho şimdi belki de unutmuştur. Ama ona ve halkımın bütün şeyholarına yaşatılanlar benim yüreğime bir evlat acısı gibi oturmuştur. Sonrası mı? Bazı şeyholar onurlarını bir daha bu boyutlarda çiğnetmemek için ölmeyi yeğlediler. Bizim şeyho ise kim bilir belki serpilip büyümüş çocuklarıyla şimdi Mardinli bir akşam güneşinde ekim biçmekten dönüyordur. Hayat, düşlerimizin gerisindeki kırıntılardır. Olduğundan daha başka birileri olmak isteyen insanlar vardır. Bunu şiddetle isteyenler vardır. Aramızda dolaşırlar. Oysa hayat düşlerimizin gerisindeki kırıntılardır. Hayat biz başka planlar yaparken karşımıza çıkanlardır. Bu yazımda düşlerinin gerisindeki kırıntılarla yaşayıp yitirilen binlerden bir Kemal'i, pirinçlikten Kemal'i anlatmak ve onu sevgiyle almak istiyorum. 20 yıl kadar önce Diyarbakır'da at yarışlarının yapıldığı ve üzüm bağlarının bulunduğu, şimdi ise yüzlerce kooperatif eğinin ve gece konduğunun türediği Bağlar Koşuyolu semtinin Atatürk Ortaokulu öğrencileriydik. Sabahları pantolon paçalarımızı çekip yarım saat balçık çiğneyerek ulaşırdık okula. O yollarda uyku mahmurluğuyla yürümek yerine daha başka yollarda olmaya düştüler ama yine de yürürdük. Düşlerimizin gerisindeki kırıntılarla yetinmeyi daha o yaşlarda öğrenmiştik. Ne var ki pirinçlikten Kemal ondan çok daha iyi koşullarda olduğumuzu düşünürdü hep. O Diyarbakır'a yarım saat uzaklıkta ortaokulu bulunmayan pirinçlikten ulaştırırdı kendini okulun sıralarına. Yaya yürüyemediği uzak yol için her sabah köyünde üst kuran ABD'lilerin servis otobüsünü beklerdi. Servis otobüsünün kente vardığı saatle ilk ders saati çakışmadığı için ancak ilk dersin başlamasından 20 dakika sonra ulaşabilirdi okula. Soluk soluğa içeri girdikten sonra dar ceketinin düğmelerini iliştirip her sabah ayrı bir dersin öğretmenini yutkunarak, kızararak açıklamaya çalışırdı pirinçlik servis otobüsünü. Öğretmenler ise çoğu kez anlamaz, öyleyse evinden erken çık evladım gibi şeyler söylerdi hep. Müdür yardımcılarından Baykuş Cemal, okulun giriş kapısındaysa ilk tokadı kapıda yer, sınıfa girdiğinde ise matematikçi Fevzi Bey, ilk dersin öğretmeni ise kulaklarına asılır, göz bebekleri dolup da yutkunmalarını bütün sınıf görünceye dek bırakmaz bağırırdı. Oğlum, ben sana bir daha geç kalmayacaksın demedim mi? Oysa Kemal'i ipe de götürseler ya ilk dersleri 20 dakika geç gelmek ya da okulu terk etmek dışında hiçbir seçeneği yoktu. Nitekim Kemal her sabah sınıfa aynı heyecan ve gecikmeyle girip "Hocam, pirinçlik, servis otobüsü" nakaratlarını bir yıl sürdürebildi. Daha sonraki yıl okul sıralarında görünmedi. O henüz bir ortaokul öğrencisiyken onu okula ulaştıran yollardan daha başka yollara gitti. Pirinçlik'ten gitmesi gerekirken okuldan gitti. O yıllar Pirinçli'ye ABD üssü kuranlar oraya bir ortaokul yapmayı da nedense düşünmemişlerdi. Tam 18 yıl sonra bir yolcu minibüsünün arka koltuğuna oturduğumda yolcu bulabilmek için bağıran şoför daha sonra koltuğuna kurulup beni bir süre dikiz aynasında süzüp ansızın yüzünü döndü. "Abi tanıdın mı beni? Kemal, ben Kemal, hani Pirinçlik'ten gelirdim." Nasıl şaşırdım. Sorduk birbirimize. Evlenmiş, 6 çocuğu olmuş. İşin kötüsü çocukları da kendi çocukluğu gibi Pirinçlik köyünde oturuyorlarmış. Sonra şaşılası bir iştenlikle ona çağrıştırdıklarımı anlatmaya koyuldu. "Abem, benim evim Pirinçlik'te olmasa hiç okulu bırakır mıydım? Okuyup ben de bir adam olmaz mıydım? Şimdi böyle davar gibi kalmışam. Abem, bu devirde ya bir diploman olacak ya da bir dolmuşun." Kemal'i okul yıllarında okula ulaştıracak kestirme bir yol düşü miadını doldurmuş, o düşler yerini daha başka düşlere bırakmıştı. Pirinçlik yolu ve çocukluk aşılmıştı artık. Yaşamak için doğmuşsuz, diplomasız gaza basıyor, alnına biriken ter tanelerini bileğindeki kıllarla siliyordu. Dağkapı dolmuş hattında birkaç kez daha karşılaştık. Onu görünce minibüsüne binmeye ürküyordum. Çünkü işçi olarak çalışmasına rağmen muavini tembihliyor, bana kendi koşullarında sunabileceği tek cömertliğiyle minibüs ücretini aldırmıyordu. Ona son kez rastladığımda yayaydı, çalışmıyordu. Minibüsün sahibi ona çok haksızlık etmiş, sabahın altısında gün batıncaya dek aylarca çalıştırmasına karşılık taahhüt ettiğinden çok daha az bir ücretle başından salmıştı. Aldığı ücret bile almayı hak ettiği ya da düşlediği ücretin gerisinde kırıntılardı. "Ne yaparsın işte, dolmuş benim olsaydı" diye iç çekip aynı nakaratı söyledi. "Abem, bu devirde ya bir diploman olacak ya da bir dolmuşun." Sonra beni yolun kıyısına çekerek yasak ya da gizli bir şey söyleyecekmiş gibi kulağıma fısıldadı. Bu siyasi meseleler hakkında hiçbir bilgim yoktur ha. Biraz oturalım da bir birahanede, aben bana biraz anlat. Benim de bilgim artsın bu konularda. O günlerdeki yoğunluğumda Kemal'e zaman ayıramadım. Onu küçümsediğimden değil, o tür sohbetleri sevmediğim ve yeğlemediğimden, daha birçok nedenden. Sonra bir başka kentte bir yıl kadar kaldım. Diyarbakır'a döndüğümde ona hiç rastlamadım. Her gün onlarca insanla görüştüğüm bir yoğunlukta, doğrusu aklıma bile gelmedi. 1992 yılının güz ayları Diyarbakır'da Turkish Daily News gazetesinin temsilciliğini yaparken Diyarbakır'ın Şehitlik semtinde iki faili meçhul cinayet ihbarı aldım. Evim cinayetin işlendiği yere yakın sayıldığından hemen olay yerine gittim. 30 kişilik bir kalabalıkla birlikte semt karakolu polis memurları üstlerine gazete örttükleri ölülerin başında ambulansın gelmesini bekliyorlardı. Görevli memurlara gazeteleri biraz ararlarsa iki cesedin yüz görüntülerini almak istediğimi söyledim. Bir memur ilk cesedin yüzünü araladığında irkildim kaldım. Yerde upuzun, yüzü kan içinde ve gözleri açık yatan pirinçlikten Kemal'di. Suratında 3-5 günlük sakalı ve kir toz içindeki saçlarıyla kıpırtısızdı. Onu ambulansa götürdüler. Onun doğmuşu da diploması da hiç olmadı. Ve o iki kez vuruldu. İlk faili onu hep düşlerinin gerisindeki kırıntılarla savuran düzendi. İkinci failin ise bir süre Hizbullahçılar olduğu söylendi. Katilleri bulunamadı. Kim vurduya gitti? Abem, bu devirde ya bir diploman olacak ya da bir dolmuşun. Hayat bizim için her zaman düşlerimizin gerisindeki kırıntılardır Kemal. Kitabın sonu, 14 Haziran 2001, sayfa 109.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr